Burayı çok seviyorum bu arada. Gerçekten. Zaman zaman böyle benim yürüdüğüm güzergahlardan bir tanesidir. Zeyrek'te doğdum ben. Oradan böyle Unkapanı'ndan yani Haliç takip ederek Balat'tan, Fener'den buraya kadar çok yürüdüğüm olmuştur yani. Daha gençken. Şimdi yürüyorum ama. Kendine geç kalan diye bir başlık koyduk konuşmanın. Yani aslında yazan adamların konuşacak neyi var ki? Aslında her şeyi hani konuşmak istediğim şeyleri yazıyorum ama bir biçimde konuşuyoruz da. Hayatın böyle bir iletişim alanı da var. O yüzden hani yazdığını anlatmak gibi oluyor ama yazdığımı anlatmayacağım en azından. Beraber bir şey konuşalım, bir şeyi beraber anlamaya çalışalım diye. Birazcık da benim zihnimin arkasında duran şeyleri açmaya, yani yazarın mutfağı gibi düşünebilirsiniz. Yani bir romancı hayata bakarken ne görüyor? Onun hikayelerini anlatırken, karakterlerini kurarken, hayata bakarken nasıl bir zihinsel arka planı var? Biraz onu size açmak, biraz sizi mutfağıma davet etmek istiyorum ki mutfak mahrem bir yerdir takdir edersiniz. Özellikle yani kadınlar mutfaklarına böyle girilmesini istemezler, değil mi? Evdeki mutfakta öyle bir mahrem alan da kurarlar böyle girip orayı bir şekilde. Ya, romancının da böyle yani. Hani, şimdi kendine geç kalmak ne demektir diye doğal olarak sorabiliriz, sormalıyız da. Ayakta mı duracaksınız siz yoksa bir arkadaşa bakıp çıkacak mısınız? Bak ben öyle çok kaprisli bir adamımdır. Böyle konuşurken biri çıksın, biri böyle ilgisiz dursun. Gerçekten böyle şey adı. Hemen böyle bozulurum, suratım düşer. Gönül koyarım. O yüzden sizden ricam, beyefendi siz oturmaz mısınız? Vallahi böyle bir gideceksiniz. Tamam, beyefendiye izin var. Çünkü diğer arkadaşlar kalkmak. Ben hemen kalkarım diyen var mı? Çok moralim bozuluyor gerçekten. O zaman şey adamın ya o böyle bir şey oluşuyor. Adam anlatıyor işte. Çekip gidiyor. Çok acil bir işi olan varsa söylesin gerçekten baştan bileyim. Sizin var. Zaten hemen böyle bir şey bakıyordunuz. Belliydi gideceğiniz. Ne işiniz var acaba o kadar acil? Ama şu an daha kalamayacaksınız. Oturun siz. Bir yere mi yetişeceksiniz gerçekten? Nereye gideceksiniz? Çanakkale'ye gideceğim. Tamam, o zaman şu an söylenecek bir şey yok. Kendine geç kalmak meselesi. Aslında benim son yazdığım kitabın ismi Geç Kalan. Yani oradan mülhem tabii ki onu söyleyeyim. Fakat reklamını yapmayayım diye doğrudan kitap şeyi olmasın. Yani adam geldi bize kitap anlatıyor gibi olmasın. Ben meseleyi anlatmak istiyorum size. Paylaşmak istiyorum. Bir şey anlatacak durumda değilim. Efendim? Benlik bir durum yok. Sürekli bir el hareketi yapıyorsun bana ve ben sana bakmak ihtiyacı hissediyorum. Kameraya. Ben dolaştığım için kamerayı rahat şey mi oluyorum? Beni takip etmekte güçlük mü çekiyorsun? Ben dururum o zaman. Takılıyorum. Ekranda kendimi gördüm bir de. Ekran riskli bir şey. Kamera icat edildiğinde insanlara dediler ki kamera bir gösterme biçimidir. Fakat zaman geçtikten sonra anladık ki kamera bir gösterme biçimi değil, bir gizleme biçimi. Çünkü bütün dünyada koşullandığımız için kameranın gösterdiği yerdeki hakikatten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Siz siz olun, kameranın gösterdiği yere değil, daha çok göstermediği yere bakın. Çünkü muhtemelen birileri gözümüzden ne saklamak istiyorsa kamerayı oraya çevirir. Dünyada her yerde dünyanın bütün ajansları insanların gözünden kamerayı göstererek saklar. Çok ilginç değil mi? Bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Bana hatırlatır mısınız efendim geç kalan meselesini? Ben unutursam çünkü zatenize de zahmet veriyorum böyle. İş yükledik durduk yere. Herifin geldik bize daha bismillah iş yükledi. Bize dediler ki bu yüzyıl dışarıdan bakan insanlar olur böyle. O şöyle bir bakıştır. Kim bu acaba? Hep böyle bir tanıdık isim görme şeyi vardır yani. Ha? Böyle bir şey vardır. Kim bu acaba? Tanıyor musun? Yo tanımıyorum herif gelmiş. Hoca herhalde. De tipten Ramazan'da gelmiş ama. Ne diyordum ben en son? Geç kalmak. Onu ben beyefendiye söylemiştim ama. Bu yüzyıldan. Bize dediler ki bu yüzyıl iletişim yüzyılıdır. Ne demek? Yani artık bir insan herkesle dilediği her an iletişime geçebiliyor. Eskiye nazaran insanların artık bir başkasıyla iletişim kurması kolaylaştı. Doğru mu? Genç Hanım, nasıl iletişim kuruyorsunuz insanlarla? İnternetten mail atıyorsunuz, telefonunuzda aplikasyonlar var, WhatsApp'tan konuşuyorsunuz, mesaj atıyorsunuz değil mi? Bizim zamanımızda, bizim mahallemizde bir tane telefon vardı. Anneannemin evinde. Ben ilk çocukken bir telefon gelir. Derler ki, işte komşularımızdan birini söyler. Der, mesela Fatma ablanın Almanya'da kocası çalışıyordu, Nuri abi. Malatya, Pütürgeliler. Arayacak. Şimdi hayat nasıl dönüşüyor? Fatma abla bize geliyor. Telefon gelecek ya, biz de bir saat oturuyor. Yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Yani telefon ondan sonra tekrar geliyor ve konuşuyor. Ve bu mahalledeki herkes de böyle oluyor. Memleketten arayanlar falan. Kimse de demiyor ki ya ne garip bir şey değil mi evimizde böyle. Hani gelip insanlar. Bak bunu bir kenara not edelim. İletişim yüzyılı. Herkes birbiriyle çok rahat konuşacak. Tamam. Gerçekten de istediğimiz herkese görüntülü ulaşıyoruz, bilmem ne falan filan. Fakat bir sorun var. Bir sorun var. İletişimin en güçlü olduğu zamana geldik ama herkes yalnız. Oğlu gelmiyor kadının. Adamın kızı gelmiyor yanına. Kardeşini görmüyor. Aylardır, haftalardır. Haftalardır. Damadı gelini adımını atmamış eve son bir senedir. Komşular birbirine inip çıkmıyor ayıp olur diye pat diye gitmeyelim. Habersiz kimse kimsenin evine adım atacak kadar samimi değil artık. Kimsenin. İnsanlar birbirlerini artık kafelere davet ediyorlar görüşmek için. İnsanlar birbirinin sesini duymuyor bile artık. Sadece yazıyorlar. Sesini, yüzünü, nefesini, kalp atışını, iç çekişini duymadığın, görmediğin bir insanla nasıl iletişim kurabiliyoruz acaba? Nasıl oluyor da bu yüzyıl yaşadığı insanlık tarihinin en güçlü iletişim yüzyılı olabiliyor acaba? Niye o zaman herkes bu kadar yalnız? Benim etrafım üçkağıtçı psikolog doldu. Psikolog değiller. İşletme mezunları falan. Varsa öyle kusura bakmasınlar. Belki onlar şey almışlardır. Gerekli şeyleri. Tenzih ederim gerçeğini. Etrafımız koç, iletişim uzmanı, kuantum bir şeycisi, bilmem ne terapisti, bilmem ne şey falan doldu. Ve hepsi çok büyük iş yapıyor. Hepsi çok büyük para kazanıyor. Neden? Çünkü herkes yalnız. Çünkü kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor bile. Çok kişiyiz. Sağlıkla. Kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor. Çünkü insan insanın zehrini alır derler. Ama insan insanın zehrini WhatsApp'tan almaz ki. Instagram'dan almaz ki, Twitter mesajıyla almaz ki. İnsan insanın zehrini yüz yüze geldiğinde, yüzünü görerek, nefesini duyarak, kalbini hissederek alır. Nasıl oluyor peki? Demek ki bize söyledikleri gibi değil. Demek ki mesele zannettiğimiz kadar iyi değil. Bir şeyleri kaybediyoruz. Bir şeyleri kaybediyoruz. Ve o kaybettiğimiz şey insanlığımızın bir parçası. İnsanlığımızın en güçlü parçalarından birini kaybediyoruz birbirimize karşı. Birbirimizi iyi hissedecek, birbirimize şifa katacak, birbirimize derman katacak ne varsa elimizden gitgide kaybediyoruz. Apartmana giriyor adam, apartmanda yürüyor, birkaç adım atıyor, orada bir liste görüyor. Ne listesi? Efendim? Apartmanlarda listeler olur değil mi? Efendim, ödeme listeleri. Aidat listesi. Bakıyoruz tatlım. Fatura listesi, aidatlar. Bakıyoruz o listelere. 2-3 kişinin borcu kabarık. İlk tepkisi şu adamın. Kardeşim bunlara baksana, para mara ödemiyorlar. Biz çok affedersiniz. Keriz miyiz? Gitsin madem köyünde yaşasın bilmem. Bu onun komşusu. Komşusu altlı üstlü yaşıyor. Ve ilk tepkisi şu olması gerekmez mi? Acaba Hasan Beylerin bir derdi mi var? Bir sorsak mı yani? Ödeyemediklerine göre belki bir şeyleri var yani. İlk tepkimiz öfke. İlk tepkimiz nefret. İlk tepkimiz yani, oysa ilk tepkimiz, İnsanlığın ilk tepkisi merhamet olabilirdi. Birbirini görmeyen, birbirine şifa olmayan insanlar nasıl merhamet gösterecekler birbirine? Mümkün değil. Neden? Yok, bakmıyoruz, yüz yüze gelmiyoruz artık. Sana ne diyeceksiniz yani. Elin edebiyatçısı sana mı kaldı? Ben de bakıyorum tabii, hayata bakıyorum, insanlara bakıyorum, ne oluyor, hayat nereye gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl oluyor. Ben de çünkü hikaye anlatıyorum ve bir hikayeyi anlatmaya başlar. Bazı arkadaşlar bana diyorlar ki, ya sen ne kadar karamsar şeyler yazıyorsun. Ben karamsar bir şey yazmıyorum, ben çok neşeli bir adamım, tanısanız çok seversiniz. Ama hayat böyle gidiyor, insanlar birbirine böyle yaklaşıyor artık. Nasıl olabilir diyorsun. Nasıl olabilir, birbirimize nasıl bu kadar merhametsiz olabiliriz diyoruz. Ve ortada evet bir çürüme var. Evet ortada bir yara var. Ama tuhaf bir şekilde herkes bunun farkında. Herkes farkında. Fakat tuhaf olanı şu, kimse kendisine kondurmuyor bu işi. Bir çürük kokusu var, herkes burnunu kapatıyor. Değerleri kaybettiğinden, merhameti kaybettiğinden, şefkati kaybettiğinden, sevgiyi, saygıyı kaybettiğinden herkes şikayetçi. Bir çürüme var toplumda, insanlıkta, dünyada var. Dünyada var gerçekten. Tuhaf bir döneme girdik. Bir romanın başlığıydı, bildiğimiz dünyanın sonu diyordu. Galiba biz bildiğimiz dünyanın sonuna geldik. Bildiğimiz dünyanın bizim de bir telefonluk canımız varmış be. Telefon çıktık, bozulduk da. Abi bizim de bir telefonluk canımız varmış. Ya. Bildiğimiz dünyanın sonu bu gerçekten. Peki biz bu hikayeye nasıl başlayacağız yeniden? Kendimizden burnumuzu kapatıyoruz o çürüme kokusundan, ama sorun şu. Biz çürüme içten başlamış, kendi kokumuz bu. Gitmiyor üstümüzden. Çünkü birbirimizi, birbirine şifa olmazsan birbirine yara olursun. Birbirinin zehrini almazsan birbirini zehirlemeye başlarsın. Birbirini zehirlemeye başlarsın. Ben de diyorum ki bir dakika. Benim çok bilmem ama şu edebiyatçı kafam baktığımda bir şeyler hissediyor, hissettiriyor bana. Anlıyorum orada bir şey var. Bir şey görüyorum, seziyorum ve kendime bakıyorum tabii ki. O zaman da bazı sorular soruyorum. Ne yapıyoruz? Bildiğimiz dünya bitti tamam. Peki biz ne yapıyoruz? Bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Nereye yetişmeye çalışıyoruz? Koşturuyoruz bir yere. Peki neye yetişmemiz gerektiğini bize kim söylüyor? Kim söylüyor? Gencecik arkadaşlar görüyorum. Sürekli kendi yüzünün fotoğrafını çekiyor. Selfie. Sürekli. Sürekli kendi yüzünün fotoğrafını çekiyor. Neden bu kadar çok yüzünün fotoğrafını çekiyorsun? Diyor ki, en güzelini bulmak için. Sen zaten güzelsin. Ama hayır, onun zihnindeki güzeli tanımlayan bir şey var. Nedir o? Instagram. Bak diyor, sen yüzündeki bazı şeylerden rahatsız olabilirsin. Peki, ne yapacağım? Ben sana bir filtre vereceğim. Yüzüne o filtreden geçir. Güzel görünürsün. Yüzdeki kusurları örtersin. Peki kalpteki kusurlarla kim ilgilenecek? Onlar önemli değil diyor. Onlar önemli değil. Kalbindeki, çünkü sen görünenle ancak kendini var edersin. Herkes sana bakacak. Sadece görünen önemli. Sadece görünen, görünen. O zaman bizim artık ne olduğumuz önemli değil. Nasıl göründüğümüz önemli. Senin aklın, zihnin, kalbin, yüreğin, ruhun, duyguların, bilgin, görgün, edebin, ahlakın hiç önemli değil bunların. Nasıl görünüyorsun? Bunun için para harcaman gerekir. İnsanın iyi olması için, iyi insanlardan olması için para harcaması gerekmez ama insanın evet onların ölçüsüne göre güzel olması için para harcaması gerekir. Bir süre sonra para harcamak da yetmez. Ötesini söylemeyeyim. Diyorum ki hayat artık hızlanmaya başladı. Her şey hızlanmaya başladı. Her şey hızlı akıyor. Birbirimize bile vaktimiz yok. Birbirimizi görmeye gittiğimizde 5 dakika pat pat pat pat ve çıkıyoruz dışarı. Niye? Çünkü dışarıda bir dünya var. Hızlı her şey. Peki bu kadar hızlı hayata insanın ruhu yetişebilir mi? Hayır. İnsanlar bu yüzden değil hayata, kendine bile geç kalmıştır artık. Çünkü kendisiyle bile yüzleşecek zamanı yok. Kimse kendisine soru sormuyor. Kimse kendisine tek bir soru sormuyor. Ne yapıyorum ben ya? Bir durayım. Bir durayım, düşüneyim. Bir durayım, bir dakika düşüneyim. Hayır, kimsenin böyle bir şeyi yok. İnsanın kendisine zamanı olmaz mı gerçekten ya? Peki bu zihin sürekli nelerle meşgul? Ne yapıyoruz yani mesela akşam olunca? Ne oluyor peki? O zaman nereye gidiyor yani? Ben bir takım şeylerden bahsediyorum bazen arkadaşlarla otururken. Ya diyorum ki şöyle şöyle şeyler yapalım filan. Böyle bir can sıkıntısı herkeste. Ya yine mi böyle şeyler? Mesela romanlar bakalım filan. Ya bunlar uzun diyor filan. Ne yapacağız peki? Neye koşturuyoruz ki? Uzun diyor bu yani. Can sıkıntısı. Can sıkıntısı. Hemen çabucak geçelim. Hızlıca her şeyi geçelim. Dokunup geçelim. Peki biz birine ya seni seviyorum demek için dursak? Diyor ki durma. Tıkla sadece. Ama ben seviyorum. Hay zaman harcama diyor böyle şeylere. Tıkla üzerine geç diyor. Kırmızı bir kalp yaptım sana. Aa, ona tıkla geç. Tıkla geç, o anlar diyor zaten. Nasıl olabilir? Ben yüzüne bakmak istiyorum. Yüzüne bakmak istiyorum yani. 5 dakika. Bizi bir kırmızı kalbe sıkıştırdılar. Halbuki seni seviyorum demenin 1000 değişik yolu var. Mesela insan böyle yolda, sahilde yürürken yanındakinin üşüdüğünü fark ettiğinde üşüyor musun diye sorduğunda bu seni seviyorum demektir. İnsan yanındakine karnın aç mı dediğinde bu seni seviyorum demektir yani. Düşünsene, çünkü insandan böyle bir şey geçecek. Bunun 1000 değişik yolunu öğreneceğiz. Yoruldun mu biraz sen otur demek seni seviyorum demektir. Ama bize diyor ki bak bunlarla uğraşma. Kırmızı bir kalp inş yaptık, o tıkla geç. Gerçek değil artık. Gerçek değil. İnsanlar iyiliğin kendisinin peşine gitmektense iyiliğin gösterisini tercih ediyorlar. Herkes Allah'ım sosyal medyada nasıl duyarlı herkes. Kedisinden köpeğine, çiçeğinden böceğine. Fakat komşusunu sevmiyor. Çünkü gerçek hayat orada. Komşusundan nefret ediyor. Gerçek hayat işte bu. Komşusu kötü diyor. Takılıyorum size, şaka yapıyorum. Tamam, iyi tarafından o zaman konu. Ben size bir şey söyleyeyim. Değildik. Abla sen dolmuşsun vallahi bak. Bir vallahi doldun sen. Doğru. Maalesef. Canımsın. Vallahi doğru. Ben de aynı şeyi söylüyorum. O zaman şöyle başlayacağız. Tam da şöyle. Evet. Biz de biraz teşneymişiz. Şöyle yapalım diyorum. Farkındayım. Şöyle yapalım diyorum ben. Biz artık şikayet makamından çıktık. Ablacığım. Gerçekten şikayet bitti. O bildiğimiz dünyanın sonu dediğim şey bu. Biz artık hepimiz tek tek kendimizden sorumlu insanlar olmak zorundayız. Sen de birisi iyiliğin. Ya şimdi bak biraz iğneyi kendimize batıralım. Konuşuyorum ben bir takım şeyler. Ramazan vesilesiyle falan da böyle gittiğimiz yerlerde konuşuyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz. Arkadaşlar diyor ki evet bak bütün bunlar hepsi Kur'an'da var, sünnette var, hep iyilik falan. İyi de diyorum. Hayatı yaşayan kitap değil ki. Yani neden bu kadar biz birbirimizden bu kadar şikayetçiyiz? O halde yazılı olan, metin olan değil ki mesele. Demek ki insan sorunu var. Kimse üstüne almak istemiyor demek ki bu meseleyi. Yazıyormuş kitapta. Amenna. Ama sende yok. Kitapta yazıyormuş o kadar. Sen asık suratlısın. Sen sabırsızsın. Sen tahammül eşiğin düşük. Sen merhamet göstermiyorsun. Ben derim ki hepimiz, yani sen dedim hepimiz biz, şikayet kısmını artık bu gece burada bırakalım. Gerçekten ben şuna çok inanan bir insanım. Hayatında küçük değişikliklere çaba sarf eden insanlar olmak, bir iyiliğin peşinden yürümek, bir iyiliğin peşinden gitmek kendi kişisel hayatlarımızda. Çünkü hep ötekine baktığında insanın kendi içinde böyle bir meşrulaştırma, bir masumiyet mekanizması istiyor. Biz artık bence bir karar alalım ve kendimizden başlayalım. Ya ben ne yapacağım? Kendi adıma ne yapacağım? Neler okuyacağım? Neler yazacağım? Bu toplumun, insanlığın, kendi ailemin, sevdiklerimin hatırı için nasıl bir adım atacağım? İkinci şey, gösteri toplumunun içine çıkacağız. Herkes gösteri yapıyor. İnanın bazı insanları tanıyorum, adamın şahsını tanıyorum. Nasıl yaşadığını biliyorum gerçekten. Fakat artık gösteri toplumu diye bir şey var. İnsanların ne olduğu değil, sahnede ne yaptığı önemli. Hayatlarında şu bu filan. Feci halde bir ikiyüzlülük. Feci halde bir oyun. Ve feci halde alkış meraklısı olmak. Acayip bir şey bu. Acayip bir şey gerçekten. Peki biz buna razı mı geleceğiz? Ne yapacağız yani? Hayır. Böyle bir umutsuzluk, karamsarlık içine girmeyelim ya. Şöyle düşünün, herkesin bir tane hayatı var ve şairin dediği gibi insan ne şundan ne bundan, iyi oyundan sorulmayacak mıdır diye soruyor. İyi oyun, benim iyi oyunum ne yani? Benim hikayem ne? Ben nasıl bir hikayenin taşıyıcısıyım? Büyük roman bize bunu hatırlatır okuduğumuz vakit. Sen hangi hikayenin taşıyıcısısın? Senin büyük hikayen nedir? Sen hangi büyük hikayenin kahramanısın? Bu büyük hikaye ille de kafamızda böyle büyük ulusal uluslararası hikayeler değil. Ya bir tane adam tanıyorum. Ramazan aylarında çok eski püskü bir şeyi vardı adamın. Bir kartal arabası vardı. Bizim semtin oralarda oturuyorlardı. Zeyrek'in oralarda oturuyordu adam. Adam her Ramazan çıkıyordu, arabasını alıyordu, semtte belirlediği lokantalara gidiyordu. O lokantalardan kalmış yemekleri topluyordu sefer taslarına. Sonra da o sefer taslarını götürüyordu belirlediği evlere, fakirlere bırakıyordu. Gece evine dönüyordu bu adam. Bu büyük hikaye değil mi ya? Bu tüylerimi diken diken ediyor. Böyle düşündükçe gözlerimi dolduruyor adam. Bu büyük hikayedir. Adam bunu bir tane yıkık dökük kartal arabasıyla yapıyor. Bu adam büyük bir hikayenin adamıdır. Kendi hikayesini kurmuş. Hiç şöyle dememiş. Ya işte Allah yardım etsin. Bir hikaye kurmuşken sen bunu kendi evinde, kendi çocuklarınla, mahallende, apartmanında bir yerde bir hikaye kurabilirsin. Tanıyorum adamı. Tanıyorum adamı. Adam bu arada hiç fakir yani. Öyle söyleyeyim. Şey işi yapıyor. Bu tavanların böyle kenarına ne çekilir? Efendim? Kartonpiyer. Adam kartonpiyerci yani. Böyle üstü başı böyle şeyle. Nasıl büyük bir hikaye peki? Bir şeyi yüklenmiş, bu kadar da hayatı dert eden bir adam. Benim bir arkadaşım vardı. Bizim ofisimiz orada, ofisimizin olduğu semtte. Hani Allah kabul etsin, cuma namazına gidiyoruz. Hani bunu şey yok. Şimdi arkadaş da caminin bir böyle bir düz çıkışı var. Bir de yan taraftaki çıkışı var. Bizim de ofis doğru düz yoldan gidiyoruz. Çıkarken bir gün beni tuttu. Dedi ki ya Tarık dedi oradan gitmeyelim şu arka kapıdan çıkalım. Niye oğlum dedim. Ya ben dedi üstüme para almayı unutmuşum. Tamam dedi ya ne yapacağız zaten ofise gidiyoruz. Ya, cüzdan almamıza gerek yok. Cuma parasız bu arada. Hayır, böyle yanlış anlaşılma olmasın. Kadınlar genellikle cuma namazlarına camiye gidemiyorlar. Niyeyse muhtemelen Eyüp'te öyle değildir. Bizim oralarda en azından. Mesaj kaygılı konuşmalar. Dedim ki tamam, zaten ofise gidiyoruz, parayı ne yapacağız? Dedi ki ya ben dedi buraya her geldiğimde burada şuradaki dilenciye hani para veriyorum. Beni gelirken de burada olduğumu gördü. Şimdi bir beklenti içine girer. Ben çıkarken ona görünmeyeyim dedi. Şimdi bu güzel bir şey değil midir ya? Yani bu sorumluluk duygusu, bu da kendi hikayesi. Bak, yol üstünde bir hikaye yazmış kendisine. Yol üstünde bir hikaye yazmış. Basit, yalın, insancıl, derin ama derin. Bu tek bir hikaye insanın ve insanlığın kurtuluşuna yetebilir. Küçük bir samimiyet gösterisi. Hani anlatırlar eskiler, gelenekte böyle bir şey var. Adam bir sürü işte günah var, suçu var, ayıbı var filan. Cezası kesilmiş. İşte meleklerin arasında cezasını çekmek üzere yola doğru giderken bir arkasını döner. Menkıbe bu ya. Allah der ki sorun o kuluma neden arkasını dönüp baktı. Kul da der ki ya Rabbi bir umut dönüp sana baktım der. Bir umut, işte bu böyle bir şey ya. Bu o anın büyük hikayesidir. O anın büyük hikayesidir. Bir umut yani. Bir umut birine yardım etmek. Bir umut birinin elinden, bir umut bir şeye niyetlenmek. Bir umut bir şeyin peşinden gitmek. O bir umut, o hikaye böyle bir şey algılıyorum ben. Fakat tuhaf, yine kötü bir alışkanlık edindik. Hep ötekiler kötü. Hep başkası kötü. Yani tamam, herkes kötü. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Hayat böyle bir şey. Bu ülkenin en büyük edebiyatçılarından bir tanesi olan, bugün eserlerini okuduğumuz, dilimizin, hikayemizin anlatıcılarından bir tanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kimsesizlikten cenazesi kadavra olarak hastanenin morguna kaldırılacakken birisi diyor ki bir dakika, bu Ömer Seyfettin. Onun büyük hikayesi de hani başka türlü. Nasıl yani filan, Ömer Seyfettin bu diyorlar. Yani hayat, kader her zaman kendi hikayenizi böyle büyük cümlelerle devam ettirmez. Bazen de böyledir. Ama o da değerinden bir şey eksiltmez. Çünkü modern hayat, modern akıl insana, bu hepimize geçiyor, hepimizin ruhuna geçiyor. Bir süre sonra şöyle bir ruh haline dönüşüyoruz. Delice bir yarışın içindeyiz. Herkesin önüne geçelim ve her şeyden daha çok alalım. Benim bu konuda bana öğretmen olmuş bir adam vardır. Ben bir kitabımda da yazmıştım. Bunu nasıl bir şey ifade edeyim? Ben bunu yazdım dersin ya böyle. Neyse. Bir gece yarısı, o zaman radyo programcısıyım. Böyle programlar yapıyorum filan radyoda. Cahillik yani. Saatlerce niye konuşuyorsam yani. Gece radyodan çıktım, birden böyle bir apartmanın önünde yere kıvrılmış bir adamla karşılaştım. Adamcağız böyle belli ki şey, fakir, fukara, evsiz. Kalktım ona işte geçerken cebimde ne varsa dedim ki al dedim bu parayı. Adam dedi ki benim dedi param var. Ya dedim olsun al filan, var dedi benim param, başkasına ver dedi adam. Dedim ki bak yarın biter, yarın ihtiyacın olur. O yüzden al sakla yarın. Adam bana dedi ki onu da yarın düşünürüz dedi. Adam beni tokatladı yani gece yarısı. Onu da yarın düşünürüz dedi adam. Şimdi bu da büyük bir hikaye ve o koşullarda hikaye. E peki ne yapacağız biz? Nasıl yapacağız? Kendi hikayemizin peşine düşeceğiz o zaman. Kendi güçlü hikayemizin, derin anlamlı hikayemizin peşine düşeceğiz. Sonu ne olur? Sonu önemli değil. Sonunu bu kadar önemsiz... Neydi o dizi? Sonunu düşünen kahraman olamaz mı diyordu. Öyle miydi? Efendim? Polat Alemdar'ın. Ya bir gün evde oturmuş... Seda Sayan'ın programını izliyorum. Sendim. Bir tane hanımefendi çıktı. Kalktı böyle dertlerini anlatmaya başladı. Nasıl dertler ama? Anlattı böyle... Gerçekten böyle ciğerim yarıldı yani. Dedim ki abla sen nasıl yaşadın bu kadar şeyi ya? Böyle televizyonun başında gözlerim doluyor yani. Dedim ki abla sen nasıl yaşadın bütün acıları? Bugüne nasıl geldin? Anlattı anlattı. Sonra sunucu... Hanımefendi işte böyle bir şeyler oldu. Yani onun sırası bitti. Ay dedi hadi eğlenelim biraz dedi. O abla bir göbek atmaya başladı. Abla sen az önce ölüyordun. Abla sen az önce hayatın bütün acılarını yaşadın. Aradan bir dakika geçmedi. O hep böyle aklıma gelir. Mesele şu. Bize yeni hayat, o bildiğimiz dünyanın sonu gelince yeni hayat bizim gözümüzden çok önemli bir hakikati kaçırdı. Sakladı. El çabukluğuyla sakladı. Çok geçeyiniz. Siz Covid oldunuz galiba. Alerjiniz, oh çok şükür alerjim. Ben oldum da o yüzden. Siz de geçirdiniz. Bir sene mi oldu? İnşallah bitsin gerçekten yani. Çok önemli bir şeyi gözümüzden kaçırdı. O da şu, hepimiz delice bir hırsla, delice bir yarışla daha çok tüketmenin peşindeyiz. Ölüm duygusu kaçtı gitti. İnsanlar o kadar uzak ki, o kadar hayatın dışında bir şey ki artık. Ne olacaksa bu dünyada olacak. Bu yeni bir akıl, yeni bir ruh. Maalesef gidiyor musunuz arkadaşlar? Efendim? Bebeğiniz var öyle mi? Estağfurullah. Bebeğinizin gözlerinden öperiz. Nereye gidiyorsunuz? Çanakkale'ye. Meğer herkes Çanakkale'den gelmiş. Çanakkale otobüsü şuraya gelmiş. Turistik diye Zal Mahmut Paşa Medresesi'ni gezdireceklermiş. Çanakkale'den gelen arkadaşları buraya oturtmuşlar. Ben de Çanakkale yolcularına konuşamayacağım. Var mı Çanakkale'den gelen? Tamam iyi bari. Biz Bursa'dan geldik. Büyük bir şey gözümüzün önünden kaçırdılar. Elbette neyi kaybettiğimizi yeni yeni anlıyoruz biz. Çünkü ölüm duygusu bizi... Hayatla kurduğumuz ilişkide edebe çağıran bir şeydir. Edepli olmaya iten bir şeydir. Bizi sükunetli olmaya iten bir şeydir. Bizim hırslarımızı, kibirlerimizi törpüleyen bir şeydir. Bizim o delice arzularımızı, biriktirme arzularımıza ket vuran bir şeydir. Ama modern hayatta böyle bir şey yok. Yok. Hepimiz o gösterinin bir parçasıyız. Hepimiz... Lay lay lay lay lay lay maalesef hepimiz bir gösteriyi devam ettiriyoruz. Benim bu gece sizlerle paylaşmak istediğim en temel mesele doğrusunu isterseniz kendi hikayenin kahramanı olmak meselesiydi. Yani sadece bunu söylemeye geldim diyebilirim. Selahattin'cim geldi mi? Bitti galiba. Ha, gelebilirsin yok şey yapma. Yo bitiyor zaten. Kaçta bitirmem gerekiyor? Çok konuşmuşum değil mi? Farkındayım yani. Millet 11 ne zaman gidecek? Şöyle yapalım. Ben kitap imzalayacak mıyım herhangi bir yerde? Gelen arkadaşlar. Bana kitap imzalatmak isteyen var mı? Var. Nerede imzalayacağız? burada. Peki. Çok vaktinizi almayayım. Gerçekten büyük bir nezaketle, sabırla dinlediğiniz için çok çok mutlu oldum. Umarım haddimi aşmamışımdır. Kimseye vaaz edecek haddim yok. Yani bu söylediğim her şey kendi kafamda hani böyle oturup düşündüğüm şeylerdir. Onun dışında bir şey değil. Yeni kitabımdan kitabı anlatmaya utanıyorum ben. Gerçek. Yani ben kitaplarımda birkaç cümle şeyi söyleyeyim. Yani bunlar benim meselelerim. Benim kitaplarımda birazcık şunu görmeye çalışıyorum. Ya yeni hayat nereye gidiyor? Yeni hayat nereye gidiyor? O yeni hayatın gittiği yerde gördüğüm bazı karakterleri anlatıyorum ben. Yani kendisini kaybolduğunu hisseden, düştüğünü hisseden, geç kaldığını hisseden karakterleri anlatıyorum aslında. Benim derdim de birazcık o. Oraları anlatmayı seviyorum. O karakterleri anlatmayı seviyorum. Bunu anlatırken de aradığım, peşine düştüğüm şey şu. Güçlü bir hayat duygusu. Hayat duygusu. Yaşama duygusu. Ahlakıyla, inancıyla, estetiğiyle, görgüsüyle, edebiyle, ruhuyla bir hayat duygusu. Biz bu dünyaya bir şey borçluyuz aynı zamanda. Bir şey borçluyuz bu dünyada. Bu dünyanın, bu hayatın ruhuna kendi varlığımızla, sorumluluğumuzla ne katacağız? Bunu borçluyuz gerçekten. İnandığımız bütün hayat değerleri bizi burada borçlu çıkarıyor. Bana ne deyip geçemeyiz artık. İnandığımız bütün hayat değerleri bizi bir şeylerin sorumluluğu altında tutuyor. Bunu hissediyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bu bilinci bir biçimde hissetme. Bu hayata anlam katma çabası. Ben bu dünyada yaratılmış bir kul olarak kendi hayatımı anlamlandırmaya çalışıyorum. Çok kişisel hikayem bu. Çok kişisel özetim bu. Ben böyle yaşamaya çalışıyorum. Bunu anlamaya çalışıyorum. O anlamı bulmaya çalışıyorum. Bulduğum şeyi de tekrar tekrar anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu dünyanın gittiği yer ruhu çalınmış bir hayat. O ruhsuz hayat sonunda tek bir şey vardır. Mutlak çürüme. Başka hiçbir yere gidemez. Biz yeniden bir akıl ve fikir ve duygu üretmek zorundayız. Derin bir hayat duygusu dediğim tam da budur. Çok teşekkür ederim sabrınız, nezaketiniz için. Kitap imzalayacağım. Gitmek isteyen arkadaşları çok tutmayalım diye. Çok kıymetli Eyüp Belediyesi'ne de bize böyle bir fırsatı verdiği ve sizlerle birlikte olmamıza vesile olduğu için ayrıca teşekkür ederim. İrfan Beyciğim, sizin, Leyla Hanımcığım, bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar, selamlar, hürmetler, sevgiler. Çok teşekkür ederim.